Haldun razı olmuştu ama huzursuzdu. Niçin bu kadar ısrar etmişti? Arkadaş çocuğu da olsa nihayet eldi. Masraf edip okutmakta çıkarı ne olabilirdi? O yaz İstanbul'a hep birlikte gidildi. Bu sefer Erenköy'de koyu yeşilliklere gömülü fevkalade zarif bir köşk kiralandı. Sabahları erken erken plaja gidilip denize giriliyor, sonra da gençler plajda bırakılıp eve dönülüyor, istirahate çekiliniyordu. Nermin babasıyla annesinin dinlenmeye çekildikleri saatleri daha çok seviyordu. Gerçi ne babası ne de annesi Haldun abiyle şakalaşışına zaman zaman birbirlerini kovalayarak gözden kayboluşlarına bir şey demiyorlardı ama böyle daha iyiydi. Haldun da aynı fikirdeydi. Yalnız kalmak daha hoştu. Sonra 9-10 yaşında olduğu halde 12 hatta rahat rahat 13'ünde gösteren kızın baldırları, bacakları, illi sarı kıvır kıvır saçları çok hoştu. İçi gıcıklanıyor. Güneş tutmayan bir gölgelikte yan yana oturmak, ona Andersen'in masallarını söylemek, hatta ufacık elini avuçları içine almaktan zevk duyuyordu. Ertesi yaz gene İstanbul'a gelindi. Tesadüf gene aynı köşk kiralandı. Aradan geçen 12 ay Nermin'i daha geliştirmiş, boyunu daha uzamış, bakışlarını çok daha manalandırmıştı. Demek beni büyümüş buldunuz. Evet çok. Memnun oldum ama. İlkin babasına sonra annesine baktı. Haldun abi sana anlatacaklarım çok ama bunların yanında söylemem demek istedi. Genç adam anlamıştı. Üstüne düşmedi. Geceyi bekledi. Gece yarısına doğru bahçeye çıktılar. Tertemiz gökte pırıl pırıl bir ay vardı. Keşke olmasaydı. Gecenin bu kadar aydınlık olması hiç de iyi değildi. Ay ışığının giremediği sık ağaçların karanlığında durdular. Nermin büyük bir olgunlukla sordu. Demek beni sadece büyümüş buldunuz. Her şeyi anlayan delikanlı sadece büyümüş değil dedi. Ya gelişmiş ve evet genç kızın elini tuttu. Ne tahmin edersiniz? Edemem ki. Etrafı kolladıktan sonra güzelleşmiş dedi. Elini dudaklarına götürdü, öptü. Sonra kendine çekti. Belinden kuvvetle sarıldı. Genç kız mırıldandı. Mersi. Neye? Beni güzelleşmiş bulmanıza. Onu ilk defa dudaklarından öpüyordu. Artık ne kardeş ne de Leyla'nın getirdiği yavru kucakladı. Bahçenin daha sık ağaçları arasına, çok daha koyu karanlığa götürdü. Sırtlarını kalın gövdeli bir ağaca dayayıp yan yana oturdular. El eleydiler, titriyorlardı. Haldun, bütün kış seni düşündüm dedi. Sahi mi? Niçin inanmıyorsun? Bilmem. Eğildi, yüzünü görmeye çalıştı. Donuk bir beyazlıktan başkası fark edilmiyordu. Öyle karanlıktı ki. Yalnız seni düşünmüş olamaz mıyım? Olabilir ama evet, hırçınlaştı. Bilmiyorum. Bir zaman öylece oturdular. Nermin'in kafasında onsuz geçen koca kış, bilhassa fırtınalı, yağmurlu, denizin hırçın sesi gelen uğultulu geceler. Az mı mektup beklemişti? Beklediği mektup gelmeyince kendisi az mı mektup karalamış, hatta zarflayıp postaya atıp atmamakta az mı tereddüt etmişti? Delikanlı tekrar sordu. Yalnız seni düşünmüş olabileceğime niçin inanmıyorsun? Nihayet sabrı taştı. Madem öyle, bana yazamaz mıydın? Güldü. Yazdım, dedi. Hem de kaç tane? Niçin göndermedin? Gönderemezdim. Niçin? Çok ayıp olması ihtimalinden korkmuştum. Ya, sebep? Sebep gayet basit. Annenlerin eline geçebilirdi. Geçerse geçsin, ne çıkardı? Hiçbir şey çıkmasa bile küçüktün Nermin. Şimdi kocaman kızı oldun. Nermin dargın dargın. Ben geçen sene de kocamandım, dedi. Kendini delikanlının kucağına bıraktı. Neden sonra ayrıldılar? Haldun, ya annen arar da seni yatağında bulamazsa? Nermin omuz silkti. Bulamazsa bulamaz. Korkmuyor musun? Korkmuyordu. Annesiyle babasının konuşmalarını işitmişti tesadüfen ama annemle baban beni sana vermek için can atıyorlar demeyi gururuna yediremiyordu. O yazda öylece fazla ileri gidilmeden tatlı günahlarla geçti. Bütün kış birbirlerine ateşli mektuplar yazdılar. Yaz iple çekildi. Nermin sevgilisinden gelen mektupları pek öyle saklamadığı, saklamaya lüzum görmediği için Hikmet Hanım kolayca bulup okuyordu. Henüz ortaokula devam eden kızının bu işlerden bu kadar etraflı anlayışına şaşıyor ama umursamıyordu. Yazın kiralanacak ev işini Nihat Bey ile Haldun'a bırakmıştı. Haldun da bütün gücüyle İstanbul sayfiyelerini gezdi dolaştı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Burgaz'da hayli pahalı bir ev bulup durumu bildirdi. Aldığı mektupta iyi ettiği yazılıyor, Cici teyzesiyle Nermin'i Haydarpaşa'da karşılaması isteniyordu. 3 gün sonra Haydarpaşa istasyonuna telaşla giren tren bir kat daha büyüyüp güzelleşmiş Nermin'le annesini getirmişti. Bey amcasının niçin gelmediğini sordu. İş yeri çokmuş. Büyük büyük davalar almış. Başını kaşıyacak vakti yokmuş filan. Ne olursa olsun böylesi çok daha iyiydi. Hikmet Hanım Burgaz'daki evi Erenköy'dekinden çok sevdi. Kocasına yazdığı mektupta Burgaz'dan ziyadesiyle memnun olduğunu bildirdi. Kızına gelince onun keyfi beyde yoktu. Haldunsuz geçen tek saati yok denilebilirdi. Avukat Nihat karısından aldığı mektubu yazıhanesinde hazla okurken içeriye giren, masasına kadar yaklaştığı halde farkına varmadığı bir avukat arkadaşının "Biz geldik yahu Erenler, bu ne dalgınlık" deyişi üzerine kendine geldi. "Buyurun buyurun yahu, buyurduk ama teşrifata riayet isteriz mirim." Mektubu masanın üzerine bıraktı. Gözlerinin içi gülüyordu. "Haklısın mirim, haklısın. Çay, kahve?" "Bir kahve olursa." Gitti. Bitişik kahveciye 2 orta şekerli söyleyip geldi. Dereden tepeden hoşbeşten sonra söz bu yıl niçin İstanbul'a gitmediğine geldi. Nihat, "Çok masraflı oluyor birader," dedi. "Amma da yaptım be Nihat. Maşallahım var. İçimizde en çok kazanan sensin. Evin mülk, işlerin keka." Doğruydu. Evi mülktü. İşleri kekaydı. 10 yıl hiç çalışmasa yetecek parası vardı. Vardı ama İstanbul'a niçin gitmediğinin gerçek sebebini açıklayıp kızla müstakbel damadı daha serbest bırakmak istiyorum diyebilir miydi? Diyemezdi ama arkadaşı farkındaydı. Şehire Mahsar'ın ölümünden çok sonra gelip yerleşmiş olan bu avukat arkadaş bekarlığın sultanlık olduğuna inananlardandı. Kazandığını barlarda, meyhanelerde yiyen, kafayı buldu mu da kadın diye taşa saplananlardan. Tembel tembel esnedi. Bilek saatine baktı, sonra "Kalk seni bir yere götüreyim," dedi. Nihat şüpheyle "Nereye?" "Allah nereyi kısmet etmişse." "Ha, aklıma iyi bir yer geldi. Karının meyhanesi diye bir şaraphane var." Nihat bu şaraphanenin macerasını biliyordu. Mazhar'ın annesinin parasıyla kurulup sonra da kadına sırt çevrilen meyhane. Garson Rıza ile karısının meyhanesi. Çok pis değil mi? Pis mi? Ne pisi be? Gece yarısından sonra işçilerin, hamalların filan uğrak yeri oluyor ama biz bir kenarda oturur, kapalı şişeyle şarap içeriz. Çok eğlenceli. Sonra ikimiz de partiliyiz malum ya. Halkla halk için halkla beraber. Kalk haydi kalk. Çocukları İstanbul'a gönderili beri hayli kaçamak yapmıştı. Barlar, kibarların devam ettiği meyhaneler, gazinolar. Bir de karının meyhanesini deftere kaydetse ne çıkardı? Kalktılar. Güneş sakin, denizin öbür ucundaki tül mavisi dalgaların gerisine devrilmişti. Hava sıcaktı. Yan yana ana caddeyi karşıya geçtiler. Apartman biçimi yeni yeni yapılar yükseliyordu. Nihat durakladı. "Daha dün gibi," dedi. "Şu şehire geleli 15 sene bitti. 15 sene evvel büyükçe bir kasabadan farksızdı burası. Şimdi bak ne hale geldi. Bir 15 sene sonra kim bilir ne hale gelecek." Hayat gerçekten de akıp giden bir su. Bizler de o suyun içinde, suyun istediği tarafa gitmeye mecbur odun parçaları. Nihat güldü. Meşe mi gürgen mi? Ne sayarsan say. Karının meyhanesine geldikleri sıra sokağın elektriği yandı. Girdiler. Karı, yani garson Rıza'nın karısı, Naciye tezgah başındaydı. Küçük tabaklara mezeyi ayırıyor, karşısında dikilen iri yarı garsona çıkışıyordu. Arada bir düşen kibar müşterisini kendi gibi bir arkadaşıyla dükkanından içeri girer görünce işini bırakıp koştu. "Buyurun buyurun beyim, hoş geldiniz." Yeni gelene dikkatle baktı. Gözü ısırıyordu. Isırıyordu ama nereden? Üzerinde durmadı. Garsona emretti. "Ahmet! Beylerin masasını kenara çek, çabuk." Uzun kolları, kocaman elleriyle İri bir topçuk adanasını hatırlatan genç garson bön bön baktıktan sonra biraz geç davrandı. Masayı bir tüy hafifliğiyle kaldırıp bir kenara çekti. Üzerine beyaz bir kağıt yaydı. Naciye iskemleleri yanaştırırken diller döküyordu. "Buyurun beyim, kusura bakmayın. Malum ya, serde fakirlik var. İşler hiç iyi gitmiyor. Gitse ben de şu köhne yeri düzenlemek isterim." "Olmuyor. Bizimki sağken ne rahattım. Şimdi iki ayağım bir pabuca girdi." Nihat göz ucuyla bakıyordu. Büsbütün zayıflamış, yüzü kırışmıştı. Boyu da uzamış gibi geldi. Onu ilk tanıdığı zamanlarda zayıftı ama böyle değildi. Şimdi adam akıllı çökmüş, ihtiyarlamıştı. Sordu. "Ne zaman öldü kocan?" Kadın daha dikkatle baktı. Sesi de hiç yabancı değildi ama kimdi? Nereden tanıyordu? "Evvelki sene," dedi. "İnce hastalıktan. Sizi tanıyacak gibi oluyorum beyefendi. Nereden acaba?" Nihat güldü. "Ben seni gayet iyi tanıyorum." "Sahi mi? Nereden?" "15 sene evvelinden." Kadının kırışık yüzünü bir tebessüm dolaştı. Yıllar yılı unuttuğu bir tebessüm. Sonra kaşları çatıldı. Zihnini zorladığı belliydi ama çıkaramadı. Fersiz gözleriyle tekrar baktı. "15 sene evvelinden ha? Hatırlayamadım." İçini çekti. "Akıl akıl değil ki. Hani bir Mahsar Bey vardı, avukat." Sarsıldı. "Evet. Keşiften dönerken köprü yıkıldıydı da otomobili dağdan uçtuydu." "Tamam. Yoksa siz?" "Onun arkadaşı avukat Nihat canım." Her şeyi hatırlayan kadın heyecanla bir iskemle çekip yanlarına çöktü. Gözleri dolu dolu olmuştu. "Demek ki siz avukat Nihat Bey'siniz." Hele ilk bakışta gözüm ısırdıydı. "Ben bu beyi tanıyacağım," dedim kendi kendime. "Hey gidi günler hey. Nasılsınız beyefendi?" "Hanımefendi iyi mi?" "İyi." İçine çekti, gözlerini bir noktaya dikip uzun uzun daldı. 15 sene. İçinde 15 sene önceden yepyeni capcanlı anılar kaynaşıyordu. O günleri unutabilir miydi hiç? Ya daha önceleri, Nazan Hanım'ın zamanını? "Mahsar Bey ilk karısını tanıyorsunuz tabii." "Nazan'ı mı?" "Evet, başından geçenleri de biliyorsunuz." "İşittim. Gazeteler kalpazanlık yaparken yakalandığını yazmışlardı. Sonra ne oldu? Hiç ses seda çıkmadı." Nihat cevap vermemeyi uygun buldu. "Ne de olsa müstakbel damadının annesi, kızının da kayınvalidesiydi." Hoş, o da bilmiyordu şu sırada nerede olduğunu. İstanbul'a yazlığa gittikleri ilk yıl cezaevine uğramış, 10. yıl affından faydalanarak çıktığını öğrenmişti. Ondan sonrası bilinmiyordu. Lafı değiştirmek için "Ne şarabı içeceğiz?" diye arkadaşına sordu. Arkadaşı "O bilir," dedi. Naciye ipince kupkuru bacaklarıyla tezgaha doğru gitti. Kafasında hala eski yıllar, eski yılların insanları, bilhassa Nazan Hanım. Kim bilir, belki de ölmüştü. Peki onun yerine gelen bar kızı ne olmuştu? Haldun ne olmuştu? Bir şişe siyah tekel şarabıyla yanlarına döndü. Nazan Hanım'ın yerine gelen bar kızı ne oldu? Evlendi. Evlendi ha. Tevekkül ettiği zehirden şifa. Oğudan vefa edememişler. Nihat sinirlendi. Ne yapsındı? Ölenle ölünmez ya. Haldun? Haldun ne oldu? Okuyor, doktor olacak. Kadının gözleri büyüdü. Doktor. Maşallah. Nihat bütün bu konuşmalardan sıkılmaya başlamıştı. Gözlerini meyhane içinde gezdirdi. Dükkan daha Hacer Hanım'ın verdiği parayla kiralandığı zamanki halini muhafaza ediyordu. Duvarlarda yer yer asılı taş basma resimleri yıllarca önce Rıza kendiyle çakmıştı. Renkleri atmış ağarmışlardı. Masalar, iskemleler, tezgah gerisindeki kahverengi boyalı tahta raflar, her şeyin üzerinden yıllar geçmiş, dükkan en küçük bir tamir görmemişti. Boyuna değişen, boyuna yenileşen şehrin bir köşesindeki bu harap şaraphanenin geçmiş günleri hatırlatan bohem hali bilhassa yaşlıları kendine çekiyor, kafayı bulunca eski günleri hatırlamalarını sağlıyordu. Yoksa yeni zarif modern içki yerleri yok değildi, çoktu. Hem de şehre göre hayli çok. Hiç konuşmadan şaraplarını yudumluyorlardı. Şişenin üçte ikisi içildiği zaman şaraphanenin gedikli müşterileri tezgah başını doldurmuştu. üstü başı kireç, harç bulaşıkları içinde yapı ustaları, işçileri, mavi tulumlu fabrika insanları, lügat parçalayarak konuşan yaygarıcı küçük memurlar, bol paçalı külhan beyler. İkinci şişeye başladıkları sıra şaraphane iyice yükünü aldı. Ufacık dükkan arı kovanı gibi uğulduruyordu. Az ilerlerindeki yapı işçileri grubu duvarda asılı taş basma resimlere bakarak tartışıyorlardı. Grup hemen hemen ikiye ayrılmıştı. Yaşlılar, gençler. Tartışmalara gittikçe yaygaralı, patırtılı bir hal alıyordu. Pos bıyığıyla iri yarı, geniş omuzlu bir ihtiyar üst üste devirdiği şarap bardaklarının hızıyla coşmuştu. Yunan efsunlarını Sakarya'ya, İzmir'de denize döken biziz be diye bağırdı. Karşısında meydan okurcasına dikilen 20'lik bir genç. Ne yapalım? Döktünüzse döktünüz. İcab ederse biz de sizin yaptıklarınızı yaparız. Ve tartışma olanca hızıyla sürüp gitmeye devam etti. Biz eski toprağız. Bizim kursaklarımız da. Abdülhamit Efendi'nin ekmeği var değil mi? Var tabii, ne sandın? Delikanlı parmağıyla duvardaki resimlerden birini işaret etti. Bu resim, Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisine binişini gösteriyordu. Bu da sizin nesilden çıktı ama. İhtiyar küplere bindi. Yunan başkumandanının kılıcını teslim alan başkumandan Halaskar Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini gösterdi. Bu da, genç, onu karıştırma dedi. O bizim babamız. Tamam. Ama bizim nesilden. Eti sizin nesilden, ruhu bizim. Kahkahalar yükseldi. Şarap bardakları şerefe kalktı. Hırslı hırslı tokuşup içildi. Anlaşmaya varılmıştı. Ama ihtiyar konuşmak istiyordu. Her halinden belliydi. Kaba bıyığını yumruğunun tersiyle sildikten sonra "Allah o günleri bir daha göstermesin," dedi. "Sizi bilmem. Belki başınıza gelirse siz de dayanırsınız ama korkunç günler yaşadık. Ölümü bir kurtarıcı gibi aradığımız günler oldu." Yanındaki kupkuru ihtiyara dürttü. "Nasıl Hamza? O Kafkaslarda beygir pisliklerini nasıl kapıştığımızı anlat da dinlesinler." Kupkuru Hamza başını ağır ağır salladı. Pos bıyıklıyla tartışan genç merakla sordu. "Niye kapışırdınız?" Kuru Hamza öfkeyle başladı. Dünya kâra kesmişti be. Yiyecek zırnık bir şey kalmamıştı. Ordu bozulmuş, açlıktan geberiyorduk. Ne yapalım? Hayvanların gerisinde sıçmalarını beklerdik. Sıçtılar mı? Kapışırdık pança pança. Sonra da içlerindeki arpaları seçer, derede şöyle bir yıkayıp yerdik. O da bitti. Atları katırları boğazladık yedik. O da bitti. Koşumlara sıra geldi. Eğer takımlarının meşinleri, postallar, çarık yedik ve çarık. Birden ince ama sert bir ses. İyi bok yediniz deyuslar. Başlar döndü. Ablaydı, Naciye abla. Her gün bu. Her gün bu. İllallah be. Beylerden de utanmıyor musunuz? 40 yılda bir gelmişler şuraya. Nihat, bırak Naciye Hanım dedi, konuşsunlar. Biz rahatsız değiliz. Naciye yanlarına geldi. Her gün bu beyefendi. Şarapları çektiler mi kahramanlıkları akıllarına gelir. Ziflenip basıp gidin yok. Tekrar bir iskemle çekti, karşılarına oturdu. Demek Nazan Hanım'dan haberiniz yok. Yok dedi Nihat. Biz buraya geldiğimiz zaman o boşanıp gitmişti. Biliyorum. Lakin çok zavallı kadındı. Kaynanasını görüyor musun, kaynanasını? Hacer olacak karıyı. Hep onun başının altından çıktıydı. Fukarayı sepetletti. Hiç unutmam. Benden büyü istediydi de boş verdiydim. Bu yüzden aramız açıldıydı. Beni hiç sevmezdi. Ama Allah yaptıklarını yanına bırakmadı. Nihat hiçbir şey sormadı. Kadın da fazla yüz bulamadığı için kısa kesmek zorunda kaldı. Geç vakit şaraphaneden çıktılar. Hava hayli serinlemişti. Ama gene de terliyorlardı. Nihat, oldu olacak dedi. Şu deniz kenarındaki bara gidelim bari. Arkadaşı dünden razıydı. İyi ya. Bir zamanların faytonlarının yerini tutan küçük taksilerden birine atladılar.